Ayrım 48.
Zaman içinde Britanya'da sözcükler günlük İngilizce kullanımında deforme edilince bu özel ad da değişime uğrayarak Freemason biçimini aldı. Albert Pike, Morals and Dogma, sayfa 816. Bugün hala kullanımda olan özgür masonlar ya da farmason deyişleri de 19. yüzyılın ünlü mason üstadlarından Albert Pike'ın Ahlak ve Dogma adlı yapıtında altında çizildiği gibi aslında bu sözcük aşınmasının ürünlerinden başka bir şey değildir. İskoçya ve İngiltere'deki örgütlenme Free yani özgür masonları değil, Freres yani kardeşliğe bağlı masonları kastediyordu. Söz konusu yapıtında Albert Pike bu tür sözcük aşınmalarına tipik bir örnek olarak Pitagor de Croton, Kratonlu Pythagoras ifadesinin İngiliz mason literatüründe Peter Grove of Groton, Grotonlu Peter Grove biçimine dönüşerek anlamsızlaşmasını da gösteriyor. 2. Gizli ittifak ve gizli kitap. Tapınak şövalyelerinin içindeki küçük bir grubun Avrupa'daki büyük kıyımdan bir biçimde kurtulmayı başardığı ve merkezini İskoçya'ya taşıdığı konusunda fazla kuşku yok. Yeni örgütlenme için seçilen mason adının ilk kez İskoçya ve İngiltere'de kullanıldığını da kesin olarak biliyoruz. Bu durumda daha önce sorduğumuz ancak yanıt getirmeye çalışmadığımız birbiriyle bağlantılı bir dizi soruya geri dönmek anlamlı hale geliyor şimdi. Tapınak şövalyeleriyle Katarlar arasında gerçekten yakın ilişkiler var mıydı? Monsegur kuşatmasından kurtulmayı başaran Katar kusursuzları iddia edildiği gibi şövalyelere sığınıp kaleden gizlice çıkardıkları hazinelerini Jacques de Molay ve kurmaylarına mı teslim etmişlerdi? Bu hazine yüzyıllar boyu büyük bir titizlikle korunup saklanan çok eski bir kitap mıydı? Kimi kaynaklarda Katarların gizli kitabı olarak söz edilen metin, Roma Cumhuriyeti'ni kuran etkin fraksiyonlardan birinin 400 yıl boyunca elinde tuttuğu ünlü Sebel'in kitaplarının orijinal kopyası olabilir miydi? Bütün bunlara eldeki sınırlı bilgiyi gözden geçirerek sırasıyla yanıt bulmaya çalışalım. İncelenmesi gereken ilk konu, Papa'ya bağlı bir Katolik örgütü olarak Haçlı seferleri sırasında kurulan tapınak şövalyeleriyle, Katolikliğe taban tabana karşıt bir düşüncenin temsilciliğini üstlenen ve bu nedenle de Haçlı ordularının hedefi haline gelen sapkın Katar grupları arasında bir bağlantının gerçekten var olup olmadığı. İlk bakışta iki örgüt arasında hiçbir ortak nokta yokmuş gibi görünüyor. Tapınak şövalyeleri ilk günden itibaren Papa'ya bağlı kalma yemini etmiş, uzak topraklardaki Haçlı seferlerine gönüllü olarak katılmış ve daha önce dediğimiz gibi manastırlarda yoğun din eğitimi almış soylulardan oluşan bir Hristiyan örgütüydü. Son ana kadar da yeni bir Haçlı seferi için Katolik dünyasının en güvendiği askeri güçlerden biri olarak görülüyordu. Katarlarsa bütün kiliseleri kötülük yuvası, Papa'yı da şeytanın dünyadaki temsilcisi olarak gören her şeyiyle Katolik inancına karşıt bir cemaatti. Ayrıca tapınak şövalyeleri kuruluşundan kısa bir süre sonra askeri görevlerinin yanı sıra Avrupa'daki nakit akışını düzenleyen bir finans şirketi ya da bankaya dönüşmüş ve 12. yüzyıldan itibaren söz konusu etkinlikleri o denli birincil plana yükselmişti ki para ve mülk yönetimine bu denli konsantre olmalarının örgütün mistik yapısını ve manastır ruhunu zedeleyeceğinden endişe duyulur olmuştu. Malcolm Barber, AG, sayfa 244. Oysa birer derviş gibi yaşayan ve özel mülkiyeti reddeden Katarlar için para, mülk ve maddi zenginliklerin hiçbir anlamı yoktu. Onlar yalnızca zihinsel değerlerin peşindeydiler. Bir burjuva dayanışması. Bu iki keskin farklılık Katarlar ve tapınak şövalyelerini aynı çatı altında ya da asgari düzeyde bile olsa ittifak halinde görmeyi son derece güçleştiriyor. Bir tarafta kilisenin ve papanın hizmetinde çalışan, Avrupa'nın zengin ve ayrıcalıklı insanları var. Diğer yanda ise hem o kilisenin hem de bireysel zenginlikleri yaratan sistemin ortadan kalkmasını savunan mistik dervişler. Ancak görünürdeki bunca karşıtlığa rağmen her iki örgütü sınıfsal bir ortak paydada birleştiren toplumsal değişkenlere bağlı ilginç faktörler de söz konusuydu ki Katarları ve tapınakçıları tarihin akışı içinde aynı misyona doğru yönelten de bunlardı. Burjuvazi ortaya çıktığı zaman feodal Katolikliğe karşı protestan sapkınlık ilk kez Fransa'nın güneyindeki Albigenslerde arasında tam da kentleri büyük bir refah içinde bulunduğu sırada ortaya çıktı, diyor Friedrich Engels. Orta Çağ ideolojinin bütün biçimlerini, felsefe, siyaset, hukuk, tanrı bilime iliştirmiş ve bunları tanrı bilimin birer alt bölümü haline getirmişti. Böylece her toplumsal ve siyasi hareketi tanrı bilimsel bir biçim almaya zorluyordu. Büyük bir fırtına koparmak için yığınların yalnızca dinle beslenen kafasına kendi öz çıkarlarını dini bir kisve altında sokmak gerekiyordu. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, sayfa 59. Burada bizi ilgilendiren üç temel saptama var. Birincisi, Katar düşüncesinin Jean Calvin ve Martin Luther'den 300 yıl önce Protestan reformunun ilk tohumu olarak belirdiği yorumunu yapıyor Engels. İkincisi, Fransa'nın güneyinde Katarların başlattığı hareketi yeni doğmuş burjuvazinin ilk doğal müttefiki olarak görüyor. Son olarak da Katar muhalefetindeki dinsel kabuğun döneme özgü bir zorunluluk, deyiş yerinde ise bir tür mesajı iletecek zarf olduğunu ima ediyor. Her ne kadar Katarların 12. yüzyıldan itibaren Katolik sistemine güçlü bir muhalefet olarak ortaya çıkmalarının, uzun vadede reform hareketlerini tetikleyen ya da yenileşme yanlılarını yüreklendiren önemli faktörlerden biri olduğu doğruysa da, ayırt edici niteliklere sahip çok eski ve köklü bir misyonun temsilcilerini, Hristiyan ideolojisine liberal bir makyaj niteliği taşımaktan öteye gitmeyen Protestan hareketiyle doğrudan bir köken ilişkisi içinde değerlendirmek çok sağlıklı görünmüyor. Engels, Albi'den başlayan ciddi muhalefetin Avrupa tarihindeki ayırt edici niteliklerini ve önemini saptamakla birlikte onun uzun vadeli hedeflerini ve binlerce yıl geriye uzanmakta olan köklerini gözden kaçırıyor ne yazık ki. Bunda Marksizmin öncülerinin tıpkı 19. yüzyılın diğer determinist düşünürleri gibi Hristiyanlığı, imparatorluk çağının evrensel dini, ondan önceki inanç sistemlerini ise sınırlı coğrafyaların içe dönük yerel kültleri olarak değerlendirmelerinin önemli etkisi var. Bu şabloncu ve kestirmeci yaklaşım tarihin akışı içinde gerçekleşen toplumsal dönüşümleri temel bir bakış açısı uzantısında özetlemeye yardımcı olmakla birlikte, bütüne bakarken parçaların özgül niteliklerini göz ardı etmek gibi ciddi bir eksikliği de beraberinde getiriyor. Engels aynı yapıtında yerinde bir saptamayla Hristiyanlığın sınırları büyümüş bir imparatorluk içinde siyasi ve kültürel bütünlüğü sağlamak amacıyla İznik Konseyi sırasında sentetik olarak biçimlendirildiğinin altını çiziyor. Ama ondan önceki bütün inanç sistemlerini tek bir ana başlık yani çok tanrılılık altında toplama eğiliminde olduğu için geriye doğru istiremiyor ve söz gelimi Yunan düşüncesinden binlerce yıl daha eski olup çok geniş bir coğrafyada birbirinden farklı toplumlarca paylaşılan kozmoloji ve inançların devamlılığını ve evrensel karakterini analiz etmekten kaçınıyor. Bunu anlayışla karşılamak güç değil. Engels'in yapıtlarını kaleme aldığı dönemde eski Mısır ve Mezopotamya dilleri üzerine çalışmalar yeni yeni hız kazanıyordu daha. Arkeolojik bulgular hem yetersizdi hem de henüz sınıflama ve kataloglama işlemleri tamamlanmamıştı. Aşağı Mezopotamya'da Babil ve Asur'dan çok daha eski farklı kimliğe sahip bir uygarlığın yaşadığı yeni yeni anlaşılıyordu ve Sümer literatürünü içeren tabletler ancak Engels'in ölümünden 2 yıl önce çözülüp yayımlanmaya başlamıştı. O da yalnızca akademik çevrelere yönelik olarak. Henüz Hititler diye bir halkın varlığı bilinmiyordu. Çatalhöyük kazıları ancak 1960'larda başlayacak ve diğer ören yerlerinden gelen bilgiler ışığında eski dünyanın çoğu bölgesine yayılmış ana tanrıça kültüyle ilgili değerlendirmeler ya da neolitik toplumlar üzerine kapsamlı araştırmalar ancak bu tarihten sonra ortaya çıkacaktı. 1880'lerin dünyasında ise inanç ve felsefe Yunan uygarlığı ile birlikte ortaya çıkmış gibi görülüyordu neredeyse. Ondan öncesi yerel despotik krallıkların ve kent devletlerinin sisli görüntüleri arasında bir belirip bir yok olan ilkel simgecilikten ya da totem kültüründen öte bir anlam ifade etmiyordu. Katar düşüncesinin oldukça eski bir misyonun uzantısı olduğunu fark etmeyip Albi'deki muhalefeti protestan hareketinin öncü kıvılcımına indirgen Engels, aynı metindeki ikinci saptamasında ise büyük oranda haklıydı. Güney Fransa'nın ekonomik olarak kuzeye oranla çok daha hızlı gelişen dinamizmi içinde Katarlar, ağırlıklı olarak kentlerde ortaya çıkan yeni sınıfla, yani burjuvazi ile yakın ilişkiler kurarak büyümüşlerdi. Languedoc'un tüccar ve zanaatçılarının yanı sıra yerel aristokrasinin Katolik sistemini bölgenin gelişmesi için bir engel olarak gören eğitimli genç kuşaklarının desteği sayesinde uzun süre rahatsız edilmeden örgütlenmelerini sürdürme olanağı bulan Katarlar, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak için çıkardıkları bu yeni sınıfı izlemekte gören yoksul çiftçileri de yanlarına çektikten sonra egemen düzen için tehlikeli bir güç haline gelmişlerdi. Katarların en çok çalışkanlıklarıyla dikkat çektiklerinden söz etmiştik. Aristokrasinin asal haklığı ve köylü sınıfının geleneksel uyuşuk teslimiyetçiliğine karşı çalışkanlık, burjuvazinin de ilk ortaya çıktığı andan itibaren öne çıkardığı erdemlerin başında geliyordu. Üretici güçlerin denetleyicisi olarak zaman içinde tek sahibi haline geleceği sanayi, sözcük kökenini Latince çalışkan anlamına gelen industrious'tan almıştı zaten. Çalışkanlık, feodal ilişkilerin ve üst yapının gelişmenin önüne set çeken dar bir giysiye dönüştüğü Güney Fransa'da endüstrinin öncülüğünü üstlenecek burjuvazi ile birlikte tercihini bu yeni sınıftan yana kullanarak geleceğin işçi sınıfını oluşturacak yoksul kesiminde yücelttiği bir erdemdi. Maddi değerleri küçümseyip iç zenginliğini öne çıkaran derviş kimliğindeki öncüler aracılığıyla gelişip yayılmış bir düşünce sistemini, kapitalizmin egemen sınıfı olan burjuvazi ile yan yana düşünmek kulağa garip gelebilir. Ancak unutmamak gerek ki, izini sürdüğümüz fraternist hareketi ilk ortaya çıktığı dönemlerden itibaren bu stratejiyi izlemişti hep. Katarlardan 1700 yıl önce Güney İtalya'da kendi idealini yaşama geçirmeye çalışan Pitagoras kardeşliğinin soylular oligarşisine karşı kentli tüccarları ve orta sınıfı yanına alarak yola çıktığını ve etki alanını zaman içinde yoksullara doğru genişletmeye başladığını görmüştük. Roma Cumhuriyeti'nin öncüleri arasında yer alan kardeşlik üyeleri de aynı yoldan yürüyerek yine kentli tüccarlar ve pleblerin üst kesimleri arasında örgütlenmişti. Mitra kültü, imparatorluğun kurumlarına ve resmi ideolojisine egemen olmaya çalışırken destek ve dayanağını orta sınıftan alıyor, loca üstadları genellikle askerler, ticaret erbabı ya da bürokratlar arasından çıkıyordu. Bogomiller, büyük toprak sahipleri ve feodal yönetime karşı mücadeleleri sırasında yoksul köylüleri yanlarına alabilmek için önce küçük çiftçiler arasında örgütlenmişlerdi. Tıpkı Doğu Anadolu'da Bizans soyluları ve toprak ağalarının alaşağı edip kısa bir süre içinde olsa bağımsızlıklarını ilan eden Paulusyenler gibi. Bu anlamda Güney Fransa'da yaşananlar da bundan farklı değildi. Katarların bir tür erken burjuva devrimcileri olduğunu ileri sürmek yanlış sayılmasa da bir hayli eksik ve yetersiz bir değerlendirme olur. Ama daha ileri ve daha özgür bir toplum idealine doğru yürürken kilise ile lordların ittifakına dayanan feodal yapının çözülmesini sağlamak üzere doğmakta olan yeni sınıfla işbirliğine gittiklerini söyleyebiliriz. Hatta burjuvaziye kendi sınıfsal kimliğini ve ilkelerini oluşturmasını sağlayacak ilk düşünce filizlerini Katarların eliyle fraternizmin verdiğini belirtmekte de hiçbir sakınca yok. Böylece tapınak şövalyeleri ile Katarlar arasında görünürdeki onca karşıtlığa rağmen hayli dikkate değer bir ortak nokta olduğu çıkıyor karşımıza: Burjuva değerleri. Şövalye örgütü 12. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'nın finans lideri haline gelmiş ve Batı dünyasında ülkeler arası bankacılığın başlatıcısı kimliğiyle burjuvazinin öncü güçleri arasında yerini almıştı. Bağışlar ve desteklerle mal varlıkları arttıkça elde ettikleri geliri hemen yatırıma dönüştürüyor ve yönettikleri şirketler aracılığıyla deniz aşırı ticarette de söz sahibi oluyorlardı. Hızla burjuvalaşan tapınakçıların Avrupa'nın geleneksel feodal beylerinin nefret ve düşmanlığını kazanmaya başladıkları da bir sır değil. Elde ettiği mali güç sayesinde krallıklara kredi verecek duruma gelen örgütün salt bu nedenle Fransa Kralı Filip'i nasıl rahatsız ettiğini görmüştük. Dolayısıyla kendi idealine uzanan yolda feodal aristokrasinin teokratik diktatörlüğüne karşı yeni doğmuş burjuvaziyi yanına alarak Roma Cumhuriyeti'ndeki modeli bir adım daha ileri götürmenin hesaplarını yapan Katarların bu uğurda tapınakçılarla da işbirliği içine girmiş olmaları son derece akla uygun görünüyor. Daha önce değindiğimiz gibi kusursuzlar ve çevrelerinde toplanmış grupları himaye altına alan Güney Fransa soyluları, kısa zaman içinde Katar düşüncesinin sempatizanları haline gelmişlerdi. İlginç biçimde tapınak şövalyelerinin Languedoc'taki örgütlenmelerine destek verenler de yine aynı seçkin aristokratlardı. Profesör Malcolm Barber 1130'lardan itibaren, yani tam olarak Katarların aynı bölgede etkin bir cemaat olarak ortaya çıktığı sıralarda tapınakçıların Aragon, Toulouse ve Provence'de merkezler açıp buradaki yaygınlık ve güçlerini arttırdıklarından söz ediyor. Malcolm Barber, The Cutters, Dualistic Heretics in Languedoc, sayfa 61. Ama Katarlarla şövalyeler arasında doğrudan bağlantı olduğunu gösterecek hiçbir somut kanıt olmadığını da sık sık vurguluyor. Barber'ın kendi uzmanlık alanına giren bir konuda sürekli olarak ortaya atılan birbirinden farklı onlarca komplo teorisinden duyduğu bıkkınlığı anlamak zor değil. Yine de verilerin çok sınırlı olduğu bir konuda ortaya çıkan boşluklarla ilgili her türlü olasılığı dikkate almak ve spekülasyonların akla uygunluğunu sınamakla komplo teorisi üretmek arasındaki farkı iyi belirlemek gerekiyor. Güney'in beyleri bir yandan Katarları kanatları altına alırken bir yandan da tapınak şövalyelerinin kendi topraklarında örgütlenmelerine destek oldularsa, ortak dostlar aracılığıyla bu iki grubun ilişki içine girmiş olması, bunu doğrulayacak somut belgeler bulunmamış olsa bile hiç öyle uzak bir olasılık gibi değerlendirilmemeli. Üstelik sınıfsal ilişkiler açısından her iki örgütü birbirine yakın kılan somut bir platform var ortada. 12. yüzyıldan, yani mutlak monarşilerin, feodal yönetimlerin ve kilise baskısının ortalığı kasıp kavurduğu, henüz ilk krizleri belirmekte olan burjuvazinin sesini yükseltmek bir yana kendi ideolojik kimliğini tanımlamaktan bile uzak olduğu bir dönemden söz ettiğimizi unutmayalım. Böylesi bir zaman dilimi içinde, üstelik aynı coğrafya üzerinde benzeri gizli örgütlenme ilkelerine sahip burjuva çıkarlarını gözetme eğiliminde iki büyük cemaatle karşılaşıyoruz. Bir takım ortak dostlara sahip iki iyi tanınan cemaat. Bunların ikisi de 80 yıl arayla sapkınlık ve şeytani ayinler suçlamasıyla Katolik Kilisesi ve Fransız monarşisinin gazabına uğruyor. Engizisyon tutanaklarındaki iddialarda biri diğerinin devamı ve gizli işbirlikçisi olarak gösteriliyor. Bu cemaatlerden birincisi Haçlı ordusunun kampanyalarıyla yok edilirken, görünürde o orduların bölgedeki en önemli silahlı gücü olarak bilinen ikincisi, anlaşılması güç bir biçimde operasyonlara katılmayıp uzak duruyor. Şimdi bu iki grup arasında gizli ya da açık bir bağlantı olabileceğini söylemek, komplo teorisi üretmek midir, yoksa oldukça yüksek bir olasılığa dikkat çekmek mi? Ne kadar erken ya da ne kadar geç başladığı, hangi yakınlık düzeyini içerdiği, ortak girişimlerde bulunup bulunmadıkları ile ilgili hiçbir şey söylenemez. Ama birbirlerine ancak son dönemde hafifçe teğet geçmiş bile olsalar, Katarlar ile tapınak şövalyeleri arasında şu ya da bu biçimde bir bağlantının ya da en azından tanışıklığın söz konusu olduğunu reddetmek pek de gerçekçi değil. Ancak bir tek kafa karıştırıcı nokta zihinleri rahatsız etmeyi sürdürüyor hala. Katolik bir örgütle kilise karşıtı sapkın bir cemaat arasında nasıl bir yakınlık ortaya çıkmış olabilir? Şövalyelerin sınıfsal kimliği papaya karşı sorumluluklarını bir kenara atmış olmaları sonucunda doğuracak kadar belirleşmiş miydi? Ya da Katarların burjuva cumhuriyetçiliğini amaca giden yolda bir ara aşama olarak gören stratejisi, bu uğurda şeytanın temsilcisi olarak gördükleri papaya hizmet eden bir örgütle yakınlaşacak kadar esnek miydi? Dervişlikten bankacılığa. İlkin tapınak şövalyeleriyle başlayalım. 12. yüzyılda Kudüs'te bir araya gelen kurucu üyelerin hemen hepsi din eğitimi almış ve bir biçimde manastır yaşamıyla tanışmış genç soylulardı. Aralarından iki üye, Gondemer ve Rozal, 1098 yılında yani Haçlılar Kudüs'ü ele geçirmeden bir yıl önce Dijon yakınlarındaki Kitoks'ta kurulmuş Sisteryan manastırına bağlı keşişlerdi. Sisteryan tarikatı, bağış ve hibelerle zenginleşen Benedikten manastırlarında Aziz Benediktus'un yalın ve basit yaşam ilkelerinden uzaklaşıldığı gerekçesiyle bu gruptan ayrılmış biraderleri bir araya getiriyordu. Yerel soylularla bağlantı kurmayı reddettiler. Cemaat kendi kendine yetecekti. Zorlu kol işçiliği, keşişlerin günlük rutinlerinin bir parçası oldu. Kendilerini saf bir yaşam adamalarının sembolü olarak cübbelerin rengini siyahtan beyaza çevirdiler. Pierce Paul Reid, AGE sayfa 107. Sisteryan Manastırı, çalışmanın en büyük erdem olduğuna inanan ve hiçbir yardım ya da bağış kabul etmeden kendi ihtiyaçlarını kendi çabalarıyla karşılamayı amaçlayan keşişleri bir araya getiriyordu. İlk manastırlarını kurdukları bölge büyük oranda tarıma elverişsiz sazlık ve bataklıklardan oluşmaktaydı. Bu toprakların ıslah ve düzenleme çalışmalarını çevre köylerden gelen gönüllülerin de yardımıyla bu keşişler gerçekleştirdi. 12. yüzyıldan itibaren başta Fransa olmak üzere Orta ve Kuzey Avrupa'da 200 dolayında manastırı bulunan tarikat, zaman içinde özellikle tarımda uzmanlaştı ve Orta Çağ sonlarında bu alanda yaşanan yenilik ve gelişmelerin birçoğu Sisteryanlardan geldi. Toprakla uğraşmayı seviyor, bu sayede saf, temiz ve pastoral bir yaşam biçimini sürdürebildiklerini düşünüyorlardı. 13. yüzyıl ortalarında İngiltere'deki Sisteryan manastırlarının başlattığı yün ihracatı, bu ülkenin ekonomisindeki can damarlarından biri haline gelecek ve biraderler de hızlı adımlarla tekstil burjuvazisini oluşturmaya başlayacaklardı. Ancak Sisteryanlarla ilgili gözden kaçırmamamız gereken bir nokta daha var. Katarlara karşı başlatılan kampanyada bu tarikata bağlı bazı keşişler etkin görevler üstlenmiş, sonraki yıllarda aralarından Engizisyon yargıcı bile çıkarmışlardı. Şu ünlü, "Hepsini öldürün, Tanrı kendininkileri ayırır" sözünün sahibi de eski bir Sisteryan olan Papa elçisi Arnold Amerlik'ten başkası değildi. 1145 yılında Katarlar aleyhinde Languedoc kentlerinde söylevler veren Sisteryanların ünlü vaazi Aziz Bernard, Malcolm Barber, The Two Cities, Medieval Europe, 1050-1320, sayfa 188. Aynı zamanda tapınak şövalyelerinin en büyük destekçilerinden biriydi. Bu durumda en azından 12. yüzyıl ortalarına dek Katarlarla ilgili olarak tapınakçıların olumsuz önyargılarına sahip oldukları tahmininde bulunabiliriz.